Ayrım 32, hesaplaşma, check the rule, sayfa 302. Halit bir süre Savoy'un sütunlu karanlık girişinin altında limuzininin gelmesini bekledi. Bir kapıcı Daimler'a kadar ona eşlik etti. Saniyeler içinde tekrar trafiğe karışmışlardı ve Londra'nın Bloomsbury bölgesindeki British Museum'a doğru yol alıyorlardı. Limuzinlerde kendisini rahatsız hisseden Halit, kısa yolculuklarının çabuk geçmesi için şoförle konuşmak istedi. Ancak aralarındaki koyu renkli cam bölme kapalıydı ve indirmeye çalıştığında bölme yerinden oynamadı. Cama vurmayı düşündüyse de vazgeçip arkasına yaslanarak Soho'dan geçerlerken yürümekte olan ilginç insanları izlemeye koyuldu. Cambridge meydanına vardıklarında sağda kalan ve tiyatroların giriş saçaklarıyla reklam tabelaları sayesinde geceyi kendisinden uzak tutan Bloomsbury Caddesi'ne saptılar. Yağmur limuzinin camlarında Noel süslerini andıran izler bırakıyordu. New Oxford Caddesi'ni geçtiler ve kentin görüntüsü bir anda tamamen değişti. Tudor tarzı alçak binalar, dar dükkanların önlerinde sallanan ahşap tabelalar ve ara sıra rastlanan gazlı sokak lambaları Dickens'ı anımsatan manzaralar oluşturuyordu. British Museum'un muazzam taş binası hemen ileride sağlarındaydı ve açılışa gelen ünlüleri yakalamak üzere yerleştirilmiş televizyon ışıkları Great Russell Caddesi'nde doğal olmayan bir parlamaya yol açmıştı. Halit uzaktan bile şimşek gibi çakan flaşların yansımalarını görebiliyordu. Böylesine heyecanla fotoğraf çekilmesi bir film veya müzik yıldızının az önce oraya gelmiş olduğunun göstergesi olabilirdi. Limuzin Great Russell'a saptı ve müze sol önlerinde belirdi. Sağlarındaysa bol pencereli 18. yüzyıl binaları boyunca uzanan dar bir ara sokak göründü. Müzenin giriş kapılarını geçer geçmez yol polis arabaları, bir güvenlik minibüsü ve birkaç motosiklet tarafından kapatılmıştı. Üniformalı polisler basının kıdemsiz üyeleriyle sayıları 100 civarında olan merakları durdurmak üzere etten bir barikat oluşturmuşlardı. Kıdemli basın mensupları ve fotoğrafçılar müze arazisine girmişler ve binanın merdivenlerinde yan yana dizilmişlerdi. Görüntü tanıdıktı. Okul döneminde müzeyi defalarca ziyaret etmiş olmasına rağmen Halit bu geceyi daha önce bir şekilde görmüş olduğu hissine kapılmıştı. Barikatlar, sokaklar, hatta binalar bile bir rüyanın hayal meyal hatırlanan ana hatları gibiydi. Çöl kısa süre önce terk edilmiş ancak tamamen yıkılmış bir eğitim kampı. Sokaklar, binalar, burası. Bütün bunları kavradığı anda yolcu ve sürücü bölümleri arasındaki bölme inmeye başladı. Limuzin müzeye girmeyi bekleyen diğer lüks otomobillerin yanında durmuştu. Halid'i otelinden Savoy'a götüren Batı Hint adalı şoförün yerini bir Türk almıştı. Belki de bir Afganlı. Adam otomatik tabancasını kaldırırken Halid'in bu değişikliği fark edebilecek zamanı olmuştu. Halit ani bir hareketle kendisini yana doğru attı, susturuculu silahtan çıkan bir kurşun deri döşemede düzgün bir delik açtı ve bölme keskin bir barut kokusuyla doldu. Halit kapının kulpunu yakalayıp kendisini arabadan dışarı attı. İkinci atış vücudunu ıskalayarak ceketinin omuz dikişini paraladı. Halit kaldırıma sert şekilde çarpıp bir kez yuvarlandı, sonra da sendeleyerek ayağa kalkıp ağır bir çiçekliğin içine attı kendisini. Kameraların objektiflerinin kendisine doğru dönmeye başladığını fark etmişti. Daha önce ömründe kendisini hiç bu kadar çıplak hissetmemişti ama yerinden kıpırdayamıyordu. Şoförün camı açıktı ve Halit adamın kendisini aradığını görebiliyordu. Çiçeklik ona minimum koruma sağlıyordu. Arabanın arkasından koşup fark edilmeden ara sokağa dalmayı düşündü. Sonra da aklına Bigelow'un terk edilmiş kampta bulduğu 9 milimetrelik mermi kovanı geldi. Halit silahlar hakkında şoförün 22 kalibrelik bir otomatik kullandığını anlayacak kadar bilgi sahibiydi. Onu avlamaya çalışanlar başka birileriydi. Yolun karşısında kalan bir rezidansa benzeyen binanın ikinci kattaki pencerelerinden birinde bir ışık demeti belirdi ve göz açıp kapayıncaya kadar bina ile araba arasındaki boşlukta hızla hareket eden düzensiz bir çizgiye dönüştü. Omuzdan ateşlenen bir füze Daimler'in kaputunun tam ortasına isabet edip patlarken Halit yine harekete geçmişti. Limuzin atomlarına ayrılırken yanan benzin, eriyen metal ve ölümcül şarapneller havaya karıştı. Halit'in ayakları yerden kesildi ve havalandı. Müzenin önünde bulunan dökme demir kapıya hızla çarptı ve darbenin etkisiyle ciğerlerindeki hava boşaldı. Limuzinin direksiyonundaki şoför veya katil buharlaşmıştı. Nefesini toplamaya çalışırken kulakları çınlayan Halit, büyük bir makinenin dişlilerinden çıkan gürültüyü andıran bir sesle otomatik silahla ateş edildiğini duydu. Arkasına baktı ve silahları alev kusan koca bir ordunun hızla kendisine doğru koşmakta olduğunu gördü. Atlantik Okyanusu'nun üzerinde. Pırıl pırıl Boeing 737 9000 metre irtifada küt burunlu bir ok gibi hızla yol alırken yüklenebileceğinden daha az yük binmiş olan turbofanları sakince mırıldanıyordu. Yüzün üzerinde yolcu taşıma kapasitesine sahip orta gövdeli bu uçak uzun menzilli uçuşları gerçekleştirebilecek bir ticari jet olarak tasarlanmıştı. Ne var ki Hindistan'daki İngiliz egemenliği döneminden beri eşir benzeri görülmemiş, unutulmakta olan bir konfora sahip bu uçak tek bir yolcu taşımaktaydı. Max Johnston kabinin ana salonundaki deri koltuklardan birinde kollarını bacaklarını açmış sere serpe yatıyordu. Johnston'ın arkasında 5 yıldızlı yemeklerin yapılabileceği bir mutfak, Afrika kiraz ağacından yapılmış bir masanın yer aldığı bir toplantı salonu ve kabinin zeminine cıvatalarla tutturulmuş 4 sütunlu antika bir yatağın bulunduğu özel bir yatak odası vardı. Yatak odasındaki Regency tarzı şifonyer uçaktan bir asır daha yaşlıydı. Üzerindeki aynanın gümüş sırtı öylesine eskiydi ki benek benek olmuş yüzeyindeki yansıması eski bir fotoğrafı andırıyordu. Tüm zemini kaplayan halı zevkli duvar kağıtlarıyla koltukların oryantal döşemelerini vurgulayan ve uçağın işlevsel ana hatlarını bir şekilde gizleyen parlak bir kahverengi tonundaydı. Uçak görünüşte Petromax Petrol'e aitti ve şirketin tüm üst düzey yöneticilerinin kullanımına açıktı. Ancak Boeing'in Max Johnson'ın özel uçağı olduğu ve şirket jeti satın aldığından beri 2 yıldır yalnızca onun kullandığı anlaşılıyordu. Johnson'ın gevşek elinde duran skoç beklemekten eriyen buzlarla iyice sulanmış, idrara benzer bir görüntüye bürünmüştü. Max içkiden kısa bir yudum alıp yutkunduğunda ağzında iğrenç bir tat bıraktı. Takım elbisesinin ceketi yanındaki koltukta tortop duruyordu. Fazlasıyla buruşmuş olduğundan herhalde Washington'a döndüğünde uşağı tarafından yenisiyle değiştirilecekti. Gömleği dökülen içki yüzünden lekelenmişti ve kravatını beceriksizce çıkarma mücadelesi kravatının gırtlağının hemen altında sıkıca düğüm olmasıyla son bulmuştu. Cildi soluk ve sağlıksızdı. Gözlerinin altındaki koyu renkli lekeler son birkaç yıldır uykusuz geçen gecelerde oluşan torbaları daha da belirginleştiriyordu. Asılarak idam edilmiş bir mahkumun idam sehpasından indirilmiş haline benziyordu. Johnson epeyce çaba harcayarak vücudunu koltuktan kaldırdı ve içkisini gizli barın eviyesine döktü. Buz kovasını görmezden gelerek bardağını 24 yıllık saf malt viskiyle doldurup buzlu çay içiyormuş gibi tek dikişle bitirdi. Uçağın 2 saat önce Londra'nın Gatwick Havaalanı'ndan kalkışından beri içtiği 4. içkiydi bu. Sarhoş olduğunu hissetmesine ve bacakları titrediği için televizyon konsoluna tutunmak zorunda kalmasına karşın kendisinden nefret edip tiksinmesine yol açan duyguları hala yerli yerindeydi. Aslında bu duygular şimdi daha da güçlenmişler, etinin derinliklerine sımsıkı tutunup ruhunu ele geçirir olmuşlardı. Koltuğuna yığıldı, mutlak bir yenilgi ve umutsuzluğun ifadesi olan bir hareketle çenesi göğsüne düştü. Bu gece en önemli darbesinin arifesiydi. gerçekleştireceği birkaç cesur hamleyle Petromex petrolü süper bir şirketin yüce krallığına taşıyarak General Motors, Exxon ya da IBM gibi şirketlerle eşit bir düzeye getirip adı ve gücü dünyanın dört bir yanında bilinen süper bir kuruluşa dönüştürecekti. Normal iş yöntemlerini çok ötesinde kalan riskleri göze alan Johnston, başarının zirvesine giden son adımları atabilmek için kelimenin tam anlamıyla ruhunu satmıştı. Londra'dan ayrıldığında yalnızca şahsını ilgilendiren mali konularda değil, bütün ulusların kaderlerini de etkileyecek bir takım anlaşmalar yapmış, bu da son derece zengin Rönesans dönemi tüccarlarından biriymiş gibi hissetmesine yol açmıştı kendisini. Oysa şimdi anlaşmasını imzalamasının üzerinden sadece birkaç saat geçmiş olmasına karşın Johnston sarhoş ve moralsizdi. Fırtınadan ötürü sallanan uçak İngiltere hava sahasından çıktığı anda hüzün basmıştı ve Johnston daha limuzin kendisini havaalanına götürürken başının etini yemeye başlayan o sesi duyduğundan emindi. Babasının sesine. Babasının hayaletsi eli omzuna değdi ve Max Johnston sıçrayarak elindeki içkiyi koltuğunun altındaki ipek mısır halısına döktü. Daha önce de sıklıkla maruz kaldığı bu hayali dokunuş ezici duyguları da beraberinde getirdi. Babasının hayaletsi varlığını hissettiği diğer seferlerde olduğu gibi düşünceleri ve duyguları yine yanıp kül oldu. Tek bir berrak acı anıya dönüştü. Johnston ne yaparsa yapsın, ne kadar başarılı olursa olsun, 16 yaşındayken başına gelen şeyi ve onun ardından gelen yıkıcı yorumları asla silemeyeceğini biliyordu. Yeni yetme Max bir arkadaşına soruların cevaplarını vererek onun sınavda kopya çekmesine yardım etmişti. Tabii ki yakalanmışlar ve iki çocuk da okuldan uzaklaştırılmışlardı. Daha önce petrol aranmamış yerlerde petrol aramalarına rağmen emeğinin karşılığını almamış olan Kate Johnston'ın sonradan zengin olmasının ardından evleri olan malikanenin çalışma odasında bekleyen Max Johnston o gece çok korkmuştu. Kate Johnston çok çalışma, kararlılık ve bol miktarda şans sayesinde 6 ay içinde 2 petrol sahasını işletmeye başlayarak tek çocuğunun adını verdiği Petromex'i kurmuştu. Babası o gece eve bir saat geç gelmişti ve Max ölümle burun buruna gelip de yazgısını kabullenmeye hazır bir asker gibi onu beklemişti. Başarı elde etmesi petrol sahalarından uzaklaşmasına neden olmayan Kate Johnston, o gece üzerinde toz toprak içinde kalmış bir tulumla çalışma odasına girmişti. Pompaları, makineleri ve petrolün Güney Teksas'ın düzlüklerinden akmasını sağlayan adamları ziyaret etmeye hala bayılıyordu. Karısı Max'in okuldan uzaklaştırıldığını ve berbat bir ruh hali içinde olduğunu ona söylemişti. Yaşına göre iri bir çocuk olan Max korkudan büzülmüştü. Yaşlı Johnston kopya çekmek diye haykırdı. Bir başkasının çıkarı uğruna hile yapan biri ve zayıf davranması nedeniyle bir başkasının kendisini soymasına izin veren biri dışında aldatan veya kopya çeken birinden daha kötü bir şey olamaz. Beni dinle oğlum, çünkü söyleyeceklerimi sadece bir kez duyacaksın. Ben bu şirketi senin için kurdum. Benim izimden gidebilmem, bütün bunları senin için yaratmak uğruna yalan söyledim, hile yaptım, çaldım. Ve şimdi çalışmalarımın tek nedeninin kazandıklarını hediye eden zayıf, aciz bir yağcıdan başka bir şey olmadığını öğreniyorum. Daha iyi not alabilmek amacıyla kopya çekseydin anlardım. Ama sen testte sorulan soruları biliyordun ve senin kadar iyi not alabilmesi için o soruları bir başkasına verdin. Sen bir yüz karasısın, karşına çıkacak herkes için kolay bir kurbansın. Benim oğlum olduğuna inanamıyorum. Biz bu noktaya sıfırdan geldik, lanet olası, ve sen bizi tekrar sıfıra götürmesen iyi olur. Yoksa İsa şahidim olsun, seni kendi ellerimle öldürürüm. Yaşlı adamın sesindeki nefret, Max'in bütün yaşamında duyduğu en kötü şeydi. ''Beni tiksindiriyorsun!'' O gün birbirleriyle son kez konuşmuşlardı. Kate Johnston oğlunun lise mezuniyetine de, mezuniyet konuşmasını Max'in yaptığı Texas Üniversitesi'ndeki törene de katılmamıştı. Ne Max'in düğününe gitmiş ne de kendisi emekli olduktan sonra oğlu kendi adına kurulmuş şirketin CEO'su olduğunda onu kutlamıştı. Max'in yönetiminde Petromax'in aktifleri 1 milyar dolara vurduğunda yaşlı adam hayatta olmasına karşın ağzını açıp tek kelime bile etmemişti. Kate Johnston'ın vasiyetnamesinin aile avukatı tarafından utançla okunan son cümleleri Max'i öyle derinden yaralamıştı ki birkaç yıldır arkadaşı olan avukatı kovmuştu. ''Benim ölmüş olmam, seni affettiğim ya da senin gerçekte ne olduğunu unuttuğum anlamına gelmez. Elde edeceğin hiçbir başarı senin aslında zayıf biri olduğun gerçeğini asla değiştirmeyecek.'' Günün birinde birisi çıkacak seni ve senin kesinlikle hak etmediğin şirketi mahvedecek. Sözlerin acılığı hala Max Johnson'ın gırtlağının yanmasına neden oluyordu. Max o yangını bir miktar skoçla söndürmeyi denedi. Lakin midesinde infilak ettiğinde Max'in çenelerinin kenetlenmesine neden olarak ağzını kekremsi salyayla dolduran içki yalnızca geçici bir soluklanma getirmişti. Johnston yumuşak bir sesle kendisini bir kez bile onaylamamış olan adama adeta yalvarırcasına ''Bana saygı duyacaksın'' dedi. Akademik eğitim 12 yaşında çalışma hayatına atılmış, liseyi yarıda bırakmış olan babasını hiçbir zaman etkilememişti. Lisede ve üniversitede sınıf birincisi olması Max'e umarsızca arzu ettiği o övgüyü kazandırmamıştı. Bu tür şeref payelerinin babası için hiçbir anlam taşımadığını bilmesi gerekirdi. Max babasının bilgiye değil, servete olan arzusuyla hareket ettiğini kavramıştı. Petromax'i ilgi alanları çok büyük bir alana yayılmış, milyarlarca doları olan global bir holdinge dönüştürmek elbette yaşlı adamı etkileyecek ve Max ihtiyacı olan sevgiyi kazanacaktı. Yarım milyar dolarlık bir bilanço elbette babasının dikkatini çekecekti. Max beklediği saygıyı göremeyince şirketi 1 milyar dolarlık bir deve dönüştürdü, sonra da 2 milyar dolarlık. Max sevgiyi kazanamayınca paranın ne ifade ettiğini düşünmeye başlamıştı. Varlığın amacı neydi? En sonunda babasının ne anladığını, servetin katlanmasının hiçbir şey olmadığını kavraması yıllarını almıştı. Paranın varoluşunun nedeni onunla at başı giden güçtü. Yaşlı adam buna gıpta etmişti. Yaşlı adam buna saygı duymuştu. Max Beyaz Saray'a ilk kez davet edilme onuruna erdiğinde Kate Johnston artık salyaları akan, yardım edilmeden tuvalete bile gidemeyen bir hastaydı ve Max 8 milyon dolarlık bir yatırımla ilk başarılı kampanyasını finanse ederek genç bir kongre üyesini satın aldığında yaşlı adam öleli 6 sene olmuştu. Babası ölmüş olduğu halde Max azimle yaşlı Johnson'ı etkilemesi mümkün olan şeylerin peşinden koşmuş, babasının Max'in sahip olmadığını düşündüğü itibara ve karaktere sahip olmuştu. Artık Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı, Orta Doğu ve enerji konularında sürekli olarak ona akıl danışıyor olmasına karşın Max yaşlı adamın bunlardan etkilenmediğini iyi biliyordu. Güç, başkalarının yaşamlarını fütursuzca kontrol etme yeteneği. Max Johnson, Joseph Stalin ve Adolf Hitler dönemlerinden bu yana insanoğlunun sahip olduğundan daha fazla güce ulaşmak üzereydi. Konu gecenin geç saatlerine kadar çalışılarak okulda elde edilen şeref payeleri değildi. Kurnaz mali anlaşmalar sonucu kazanılmış dağ gibi paralar değildi. Ne de kendilerine verilen sorumluluğu üstlenmekten ziyade seçilmekle daha fazla ilgilenen politikacılar tarafından dalkavukluk edilmesiydi. Kate Johnson'ın her zaman istediği buydu, güç biriktirmek ve bütün dünyanın bunu fark etmesi. Şimdi Max'in nihayet yaşlı adamın saygısını kazanmasının vakti gelmişti. Max'in yaşamındaki her şey saygının kazanılacağı o ana yapılacak bir başlangıç olmuştu. Bütün o eğitimler ve paralar bu nihai ödüle babasının kendisini tekrar sevmesini sağlayacak tek şeye indirgenmiş olacaktı. Yapmak üzere olduğu şeyin sonuçlarının nelere yol açacağının bir önemi yoktu. Ne kadar çok olursa olsun, ölenler kim olursa olsun, ölümler anlamsızdı. Max'in yüzünden savaşlar başlayacak, büyük bir olasılıkla kendi ülkesi de o arada mahvolurken ülkeler yok edilecekti. Ancak o an geldiğinde babası en nihayet ona saygı duyduğunda ve geceleri geç saatlerde duyduğu o ses sustuğunda her şeye değecekti. Johnston dönüşmüş olduğu kişilikten, kendisiyle ilgili her şeyden, dünyaya karşı temsil ettiği uygar ve entelektüel görüntüden, içinde hala yaşamakta olan 16 yaşındaki utangaç yüzlü çocuktan nefret ediyordu. Yine tüm yaşamında baskın gelmiş o aynı soğuk, nefret dolu, zorlu adam olup çıkmıştı. Ahlaki değerleri ihlal etmiş, manevi düşünceleri önemsememiş ve yaptığı arayışlarda uluslararası yasaları umursamamıştı. Artık yapabileceği hiçbir şey de yoktu. Hiçbir sınır onun geçemeyeceği kadar uzak değildi, hiçbir şeyin önemi yoktu. İçkisini yudumladığı bardak nasıl olduysa boşalmıştı ve Max Johnston barın üzerinde asılı aynadaki yansımasından kaçınarak içkisini tazelemek üzere kalktı. En sonunda aynada kendisine çılgına dönmüş gözlerinin içine bakabildiğinde gördüğü yegane şey gölgesiz bir berraklık ve tek amacıydı. Max Johnson'ın kendi şeytanlarını nihayet gömme fırsatı yeryüzünün çehresini değiştirerek binlerce kilometre karelik bir alanı harap edecek ve sayısız binlerce insanın ölümlerine yol açacaktı. Aynadaki yansımasına bakarken bedelin az olduğunu biliyordu. Uzun zaman önce ölmüş bir canavarın sevgisini kazanma uğruna her şeyi yapacak, her hedefe ulaşacak, her engeli yıkacaktı. Kızının Alaska'da olduğunu ve farkında olmadan onun açmış olduğu savaşın ortasına düştüğünü bilen Johnston için babası nihayet onu rahat bırakacaksa kızının ölmesinin bile bir önemi olmayacaktı.
32. Ayrımın sonu. Sayfa 311.